Uzak Yıldız Fotonları'nın yeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün Dolunay ile birlikteyiz. Merhaba Dolunay, hoş geldin. Kendinden bahsedebilir misin bize? Neler yapıyorsun? İlgi alanların neler? Şu an neredesin? Nereden geliyorsun?
Moleküler biyoloğum, yani moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum, lisansım ortam. Yüksek lisansımda da İTÜ'de yaptım. Ondan sonra aslında Türkiye'de bir, yani doktoraya başlamıştım ama o doktora süreci benim aslında böyle bir yurt dışında yani yurt dışında nereye gidebilirim, nereden kabul alabilirim, işte hangi hocalar var benim çalışmak istediğim alanla ilgili vesaire. Bunları araştırmak için bir süreç olmuştu. Hı hı. Ondan sonra oradaki doktorayı yarım bıraktım haliyle. Sonra Almanya geldim. Şu an Münih'teyim. Burada birazcık doktora sistemi farklı Türkiye'den ama şöyle söyleyebilirim. Helmholtz merkezinde, araştırma merkezinde doktora yapıyorum. Ama okul olarak da LMU'ya bağlıyım.
Süper.
Konuşuruz zaten. Bu aslında doktoranın Türkiye'de ve burada çok farklı olması birazcık insanların kafasını karıştırabiliyor.
Evet.
Çünkü ben hani sorduğumda nasıl yani sen şimdi bir okulda değil misin falan gibi çok soruluyor.
Öyle enstitüye bağlı da doktora yapabiliyorsun çünkü. En güzel tarafı
o. Enstitüye geç, yani bir firmada, özel bir firmada bile doktora yapabiliyorsun.
Evet. Gerekli şartları sağladığın zaman yapılabiliyor tabii ki.
Aynen. Aynen, illa bir üniversite olmasına gerek yok yani. Tabii ki eninde sonunda bir üniversiteye bağlı olmak zorundasın. Ama bunun sistemi dediğim gibi Türkiye'den farklı yani.
İkili ilişkiler, kooperasyon yapıyorlar karşılıklı olarak. O şekilde
aynen,
hal
oluyor. Evet. Aynen. O yüzden birazcık değişik. Şu anda da aslında kök hücre ve embriyolojik gelişim üzerine doktora yapıyorum. Birazcık daha bizim aslında moleküler biyoloji ve genetik kendi içinde milyon tane alana ayrıldığı için.
Aynen öyle. Bu çok çok geniş bir, sözünü kestim özür dilerim. Çok geniş bir alan. Şimdi burada özellikle bu alanı seçmendeki neden ne? Ondan da biraz bahsedersen.
Ya bu alanı seçmemdeki neden aslında çok enteresan. Çünkü ben çocukken ve belirli bir yaşa kadar yani. Liseye kadar diyebilirim belki. Hep bilgisayar mühendisi ya da işte hani mühendislik okumak istiyordum. Ve özellikle bilgisayar mühendisliği aslında birinci sıradaki. Çünkü hep böyle bir bilgisayarlara şeyim var yani. Hani bozulsun tamir edeyim gibi böyle. Seviyorum yani bilgisayarla uğraşmayı. Ama ondan sonra ya birazcık da şeyin etkisi var herhalde. Böyle bir ara Türkiye'de bilgisayar mühendisleri çok patlamıştı. Yani herkes
evet.
Bilgisayar mühendisliği. Tam kesinlikle. Bizim bu işte lise zamanımıza denk geliyor bu olayda. Ondan sonra hani herkes şey demeye başladı böyle. Tamam ama hani çok bilgisayar mühendisi var. İşte hani ne olacak? Tam çok güzel bir bölüm ama çok fazla bilgisayar mühendisi var. Bu ilerideki işte iş bulma zorluğunu getirebilir sana vesaire gibi. Sonra ben nasılsa neden bilmiyorum o fikirden uzaklaştım.
Mantıklı bir karar vermişsin bence.
Bence değil biliyor musun? Yani isterdim bilgisayar mühendisi okumayı çünkü şu andaki yani moleküler biyoloji ve genetikle tamam %100 bağdaşmıyor tabii ki ama çok büyük yararı var. Yani bilgisayar mühendisliği yok. Bu alanı da kayabilirdim mesela.
Biyoinformatik falan yapabilirdim belki.
Evet,
şey
onu kastediyorum. Aynen onu kastediyorum. Ama mesela şu anda hani lisans, yüksek lisans, doktora yaparken bilgisayar mühendisliğinden işte yazılım vesaire öğrenmem çok daha zor. Gerçi belki öbür türlü de tam tersini düşünürdüm. Sonuçta moleküler biyoloji öğrenmek de zor. Bilmiyorum.
O, tabii canım. Bence bilgisayar, yani şimdi şu alanda değerlendiriyorum. Yanlış anlama beni. Şimdi normal bir insanoğlu kendini yönetebiliyorsa belirli bir zamanda ve çok az da bir bütçesi varsa internetten kendini geliştirebileceği bir dünya kaynak var. Yani özellikle bilgisayar nazlında konuşuyorum. Yazılım mühendisliği falan anlamında konuşuyorum. Dünya kadar dolu şey var, ders var. İşte Coursera'dır vesairedir, bedava YouTube'da storyler var. Kendini geliştirebilirsin. Bu konuda bir problem yok. Ama moleküler biyolojiyle ilgileneceksen bir laboratuvara ihtiyacın var bence. Ve bu laboratuvar böyle pat diye sana sunulmuyor yani. Hani bilgisayarı üzerine koymak daha kolay. Benim şahsi düşüncem bu yönde ama.
Evet, zaten hani ben de şu anki adımlarımı bu şekilde atıyorum yani.
Çok güzel.
Ben beri hani o şeyim olduğu için, o ilgim olduğu için hani biraz biraz başladım şimdi. Ama bir ara böyle tıp, tam lise döneminde işte bir ara tıp mı yazsam acaba falan diye düşündüm. Ama şu anda yazmadığıma çok mutluyum yani. Kesinlikle. Onu yazsaydım hayatım kararırdı gibi geliyor. Yani hiç bana göre bir şey olmadığını fark ettim ondan sonra. Yani özellikle bu bölümü okurken mesela.
Zamanla insanların beklentileri ve istekleri değişiyor tabii ki. Bu çok doğal bir şey. Evet. Ben sana farklı bir şey sormak istiyorum. Burada mesela şimdi şu anda Almanya'dasın, daha önce Türkiye'deydin, farklı üniversitelerde bulundun, etrafında farklı arkadaşların da oldu büyük ihtimalle. Sence burada yapabileceğin her şeyi Türkiye'de yapabilir miydin? Sana bu tarz olanaklar sağlanabilir miydi? Yani veya burası mı daha iyi demek istemiyorum, direkt olarak karşılaştırmak istemiyorum. Mutlaka bir noktada artıları ve eksileri işte oturttuğun zaman bir kağıdın üzerine bir taraf daha ağır basacaktır ama sence burada bir şeyleri üretmek daha mı kolay, yoksa öbür tarafta da aynı olaylarda onlar da aynı mı devam ediyor? Öyle söyleyeyim.
Gittikçe zorlaşıyor tabii ki Türkiye'de. Neden zorlaşıyor? Yani aslında ben oradayken de zordu. Hatta ben buraya geldiğimde böyle bir nasıl ya falan demiştim. Çünkü her şey o kadar hızlı ilerliyor ki burada. Yani hızlı ilerlemesinin sebebi de şu mesela. Atıyorum bir sipariş veriyorsun laba. Hı hı hı. Türkiye'de ben o siparişi verdiğimde 3 ayda geliyordu. Burada 3 günde geliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu hani her şeyin çok daha hızlı ilerlemesine sebep oluyor. Yani aradaki fark bu bence.
Keseceğim buraya, bir şey söyleyeceğim sadece. Ki Almanya'dasın ve Almanya en çok bürokrasinin olduğu yerlerden bir tanesi. Yani öyle bir şey de var. Yani çok fazla evrak, kürek vesaire çok fazla işin de oluyor aynı zamanda. Ona rağmen demek ki yapacağın araştırmanın veya yapmak istediğin, geliştirmek istediğin şeyin önünü açmak konusunda sana yardımcı oluyorlar. Bu bence başlı başına büyük bir farklılık.
Evet, ve hani şey buradaki araştırma için ayrılan bütçe çok daha fazla. Ve hani işte devlet desteği de var, özel destekler de var. Dolayısıyla o bütçe arttıkça senin bir şeyleri deneme imkanın artıyor. Çünkü
kesinlikle.
Hani şöyle anlatabilirim mesela. Türkiye'de atıyorum bir şey siparişini verdim. Zaten 3 ayda geldi o ve denedim. Olumsuz oldu ve tekrar denemem gerekiyor. Hani bu 3 ay, düşün yani bunu. Burada 3 günde yaptığın şey 3 ay. Yani hani bu senin belirli bir zamanın var yani, doktora da yapıyorsan, yüksek lisans da yapıyorsan belirli bir süre içinde yapmak zorundasın onu. Ve hani her deneme Türkiye'deyken sana çok fazla zaman kaybettiriyor. Öyle diyebilirim. Burada her şey hızlı olduğu için yapıyorsun. Çıkmadı sonucun ve tekrar denemen gerekiyor. Bir şeyi optimize etmen gerekiyor. Hani bunu burada çok daha hızlı yapabiliyorsun. Öyle bir avantajı var.
Kesinlikle katılıyorum sana. Yani öbür taraftan şöyle bir şey daha var diye düşünüyorum. İnsanlar biraz daha sana güveniyorlar ve senin kendin sorumluluk almanı istiyorlar gibi bir şey hissediyorum ben. Belki senin alanında da bu vardır. Çünkü sonuçta sana bir labı bırakıyorlar. Vereceğin şeyi, yani yapacağın şeyi söylüyorlar sana. Sen yapıyorsun. Türkiye'de bu biraz daha böyle denetimde bence.
Ya denetimde mi? Bence bu olaylar her zaman senin içinde olduğun gruba, laba ve hocana göre değişiyor. Yani ben Türkiye'deyken de şanslıydım mesela o konuda. Çünkü hem iyi bir okulda master yapmıştım, hem de hocam beni hani böyle sürekli denetimde olan ve hani sürekli böyle şey yapan biri değildi yani. Çok hani nasıl anlatabilirim bunu? Beni kendi halime bırakıyordu yani.
Bu güzel bir şey. Yani
evet, ben o yüzden Türkiye'deyken de şanslıydım. Şu anda burada da hocam aynı şekilde. O da yani kendi halini bırakıyor. Dolayısıyla hani ben böyle hoca ve grup ya da çalışma açısından Türkiye'deyken de zorluk çekmedim. Burada da zorluk çekmedim yani. O açıdan ikisi neredeyse hemen hemen aynı diyebilirim yani.
Süper. Senin için iyiymiş.
Ama ben evet işte ben şanslı kesimdeydim yani, hani okula da bağlı olabilir, hocaya da bağlı olabilir, çok farklı şekilde çok farklı deneyimleri olan insanlar da olabiliyor yani.
Kesinlikle yani herkes senin gibi bilmiyorum yani farklı üniversiteler özellikle İstanbul dışındaki biraz daha doğuya gittiğin zaman aynı olanaklar olduğunu düşünmüyorum. Gerek laboratuvar, gerek ekipman, gerek hocaların üzerine titremesi. Çünkü
çok
daha farklı ve değiştiğini düşünüyorum. Bir şey soracağım. Şu andaki yaptığın araştırmalarla ilgili biraz bize bilgi verebilir misin? Yani tamam moleküler biyologsun, embriyo üzerine çalışıyorsun. Ne bulmayı hedefliyorsun? Şu an aklıma gelen ilk böyle saçma sapan bir bilgiyi atayım. Cahilliğimi de maruz görüyorum. Ama mesela şey biliyorum. Şu anda bu COVID aşılarının embriyolar üzerinde geliştirildiği ve ilk başta denendiğini biliyorum. Ne yapacaksın yarın öbür gün? Bize güzel bir katkıyla gelebilir misin? Yani sadece araştırma tarafında mı kalacak yoksa bir prodüktör dönecek mi?
Ben şu anda daha çok teorik bir konu üstünde çalışıyorum. Hı-hı. Teorik konudan kastım da böyle yıllardır bir kitap bilgisinin aslında çok da doğru olmayabileceği ne söyledim yani bu şekilde anlatabilirim belki. Çünkü şu anda bir de patent aşamasında vesaireyiz, o yüzden çok şey yapamıyorum. Ama okay. Öyle söyleyeyim. Öyle anlatabilirim. Yani bir çok temel bazı şeyler var. Ve bu temel bazı şeylerin aslında kitaplarda anlatıldığı gibi gerçekte daha farklı olabileceğiyle alakalı bir proje diyeyim. Şu anda dediğim gibi hani tamamen bu teorik bilgi üzerine çalışıyoruz. Ama bu ileride ürüne değil de hani ilaç araştırmalarında kullanılabilecek ve bazı nörolojik hastalıklarda kullanılabilecek bir şeye dönüşebilir tabii ki. Nihai hedef o zaten. Ama şu anda hani önce bazı şeyleri kanıtlamamız gerekiyor.
Hali hazırda var olan bir sistemin esasında yanlışlarını ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Büyük ihtimalle.
Aynen.
Anladım. Güzel bir şey yani sonuçta bu direkt bir yanlışlama da olabilir veya mesela şey açısından da bakabiliriz. Tutarlı olup olmadığıyla alakalı da olabilir. Güzel bir şey. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Kafanda bir şey var mı? Yani doktorundan sonra, bu araştırmadan sonra sence ne yapılabilir? Veya şu bulduğun veya diyelim ki bu gerçekten patentini aldığınız iyi bir ürün ortaya da çıktı aynı zamanda. Bu da bir kanıt. Bu sence senin önünü açar mı? Yani başka alanlarda da daha farklı olanaklar sunar mı sana?
Yani o hangi bir alanda devam etmek istediğine göre değişir bence birincisi. İkincisi ben doktoradan sonraki planlarım arasında bir yani hayatımın belli bir döneminde endüstride çalışmayı denemek istiyorum. Çünkü bu zamana kadar yani master işte sonrasında doktora vesaire derken hiç öyle bir tecrübem olmadı. Birazcık bir endüstride deneyip görmek istiyorum. Dolayısıyla oradaki hani çalışma yani projem ne olur, departmanım ne olur, nasıl bir alan olur onu çok kestiremiyorum ama tabii ki hani bu doktora süresince belirli bir alanda özelleştim. İşte embriyolojik gelişim, kök hücre, hücre kültürü vesaire falan. Ama eğer postdoc yani akademide devam etmek istersem, postdoc yapmak istersem tabii ki şu anda çalıştığım alanla ilgili devam etmek istiyorum. Çünkü bazı konular var mesela işte immünoloji gibi moleküler biyolojide yani immünolojik hiç sevmediğim alanlar. O yüzden hani hiç öyle bir alan değişikliği bir yere kaymak istemiyorum. Şu anda zaten bu çalıştığım konuda çalışmaktan da gayet mutluyum ve bunun ileri götürülebileceğini de düşünüyorum. O yüzden muhtemelen yine bu şekilde belirli yani bu çerçevede çalışmaya devam ederim postdoc yaparsam eğer diye düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi hani endüstrideki belki çok farklı bir alana da kayabilirim. Çünkü benim az önce konuştuğumuz konu aslında birazcık da şey bioinformatik öğrenmeye çalışıyorum şu anda. Kendi analizlerimi kendim yapıyorum vesaire. Yani biraz öğrendim ama belki bunu birazcık daha ileri götürüp hani üstüne daha çok düşüp belki endüstride öyle bir alana da kayabilirim yani. Hani şu anda çok böyle kesin şunu Anladım. Yapmak istiyorum ya da şunu yapacağım gibi bir planım yok. Birazcık hayat nereye götürür gibi bir şey olacak.
Tabii yani imkanlar, farklı şeyler, neyi çıkacağını bilemiyorsun. Ama yaptığın şeyi sevmen şu anda güzel ve buna tutunabilmen de güzel. Sonrasında bir olanak bu şey de olabilir. Endüstride olabilir, bir şirkette olabilir veya yine akademide olsa da yine aynı şey üzerine devam etmeyi istemen güzel. Çünkü farkında olmadan insanlar hani bir ömür geçiriyorlar ama ya ben bununla mı uğraşıyorum falan diye sana soruyorlar.
Ya tabii ki hani bu böyle, şimdi ben bunu söyleyince hani herkes şey gibi anlayabilir. Aa, gerçekten işini çok seviyor. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok tabii ki. Çünkü hani bir kere şey, yani hücre kültürüyle, hücrelerle uğraşıyorum direkt, yani canlı bir organizma uğraşıyorum yani. Ve hani bu beraberinde şeyi de getiriyor. Yani hafta içi işte 9-5 çalışıyorum gibi bir şey.
Yok, kesinlikle değil. Ben şöyle bir anekdot anlatayım. Mesela benim eski ev arkadaşlarımdan bir tanesi, o da moleküler biyologtu. Saat 3'e 4'e falan alarm kurup gecenin bir yarısı, ya benim bir solucanları beslemem lazım diye kalkıp laboratuvara gidip işte kendisi wormlarını, solucanlarını besliyordu falan. Geri geliyordu. Sonra gecenin bir yarısı laboratuvarda bir analiz yapması lazım. O makine sürekli dolu. Akşam ancak şey bulabiliyor, boş bir zaman dilimi bulabiliyor. Gecenin bir yarısı gidip analiz yapıyor, geliyor eve, tekrar yatıyor, uyuyor falan. Yani
aynen ya.
Normal birçok insandan çok daha farklı bir tempoda, farklı olanaklarla işte zaman dilimini kendine göre ayarlayarak, düzenleyerek bir çalışma kültürü yani hani, olması gerekiyor, öyle anlıyorum ben.
Konuşuruz mesela seninle, biliyorsun ya bu hafta sonu mesela full yapsaydım, yani böyle şeyler oluyor ya. Bu her zaman hani şey, o beraberinde şey getirmiyor. Evet, hani ben çalıştım. Projemi seviyorum işte, çalıştım.
Bazen de çalışmamak istiyor insan diyorsun yani.
Biraz değil biraz. Yani tabii ki, çünkü bazen sen de istiyorsun böyle hani, evet, normal insanlar gibi normal şartlarda çalışmak.
Normal şartlarda çalışmak. Ama doktorun hep her alanında bu var yani hani. Ben de çok, ben de çok teorik çalışıyorum ya, başka birisi bile hafta sonları biz gidiyoruz yani hani. Bir kafa dinlemeye kendime adamadıysam veya şey, bu tamamıyla şeyle alakalı yani, belirli bir schedule'ımız var, belirli bir tempomuz var, bir iş planımız var. Bu tempo ve iş planı içerisinde şöyle diyebiliyoruz, ya abi ben bir hafta off geçeyim, kendime zaman ayırayım, ondan sonraki hafta yardır çalışmaya devam ediyorsun. Yani öyle bir dönem oluyor.
O da olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü şöyle, bir kere bazen hani atıyorum her şey çok düzgün gidiyor. Ertesi gün laba bir gidiyorsun, bütün hücrelerin ölmüş.
Aynen. Ne oldu mesela, size falan.
İkincisi, atıyorum mesela bir işte farklılaştırma deneyi yapıyorsun. 50 günlük bir proses mesela. Hani tamam. O arada diyemiyorsun ki ben çok yoruldum, bu hafta birazcık hani kafamı dinleyeceğim diyemiyorsun yani. Birazcık hani senin psikolojine, hücrelerine göre ayarlaman gerekiyor falan yani. Hani böyle saçma şeyler olabiliyor. O yüzden çok böyle hızlıca bir tükenmişlik sendromuna ya da depresyona girmen çok mümkün yani bizim bölümde.
Zor yani, kendi zaman ayırmak, bir şekilde kaçmak güzel bir şey. Özellikle teorik çalıştığın noktalarda, çünkü bir ürün varsa insanlar biraz daha motivasyon olur. Ya işte bitti, bitecek, ortaya çıkıyor falan vesaire tarzında. Evet. Ama yani teoride bir şeyi deneyip ispatlaman veya yalanlayabilmen gerçekten zor. Sonunda en fazla aa tebrikler falan yani, bu tarzda bir şey alıyorsun yani. Öyle bir şey kalıyor karşında. Ne yazık ki öyle bir şey oluyor. Şey soracağım bu arada, biz dedin şu anda çalıştığın yerde nasıl bir ortam var? Hani arkadaşların, kaç kişisiniz, nasıl bir çalışma disiplini içerisinde yer alıyorsunuz? Bunu soracağım. Bunun arkasından başka bir soru daha soracağım. Hatta onu da direktmen ekleyeyim. Çalıştığın yerdeki iş arkadaşlarından kaçı kadın ve onlarla birlikte bir diyaloğa girdiğinde, mesela bir paylaşım içerisine girdiğinde oradaki iş olanaklarından, kendilerini sunulan her şeyden ve bunların eşitliğinden memnunlar mı veya herhangi bir sıkıntıları oldu mu?
Şöyle, olduğum labda, bir dakika saymam lazım. Master çok öğrencisi iyi. Hiç yok. Biz 3 tane doktor öğrencisiyiz. 3 tane teknik asistanımız var. Ya bizim aslında, benim olduğum bölüm birazcık departman yani. Birazcık karışık. Hem doktor öğrencileri var, aynı zamanda bir core facility orası. Ve bu dediğim teknik asistanlar aslında core facility'ye bağlı olarak çalışıyor. Biz de ayrıca 3 tane doktor öğrencisiyiz. Ve sadece doktor öğrencilerinden bir tanesi erkek. Geri kalan herkes kadın.
Çok güzel.
Evet. Ve çalışma şartları olarak ben birazcık da galiba o bulunduğumuz, yani her yer böyle mi bilmiyorum, başka bir yerde deneyimim olmadığı için.
Hı hı.
Ama çalıştığımız enstitüden de kaynaklı bir şey bence. Burada çalışmaktan herkes gayet memnun. Yani kimseden de şey duymadım. Yani işte çok kötü şartlarda çalışıyoruz vesaire. Hani çok böyle ilgisizler gibi. Hiç asla öyle bir şey duymadım. Herkes çalışmaktan gayet memnun bu enstitüde yani.
Çok güzel, mükemmel. Peki senin herhangi bir karşılaştığın zorluk oldu mu bu durum içerisinde? Hani sana sunulan olanaklar vesaire gibisinden. Yani burada şeyi esasında biraz anlamaya çalışıyorum. Gerçekten bu gender equality dedikleri, işte cinsiyet eşitliği, bu konuda herhangi bir problem yaşattılar mı? Çünkü Almanya'da şu anda baktığın zaman, özellikle sen de farkındasın belki, doktorayı bitirdikten sonra bir iş başvurusu yaptığın zaman iş başvurularının altında, bu bütün Avrupa'da sanırım aynı, bir yazı var. Öncelikli olarak işte kadınlara yer verilecektir diye. Çünkü her şirket, her firma, her üniversite, bazen bu scientific bir paper editörlüğü bile olabiliyor. Hepsi bir istatistik tutmaya başladı. Ve herkes artık bir gender equality, işte cinsiyet eşitliği, iş alanında olanakların eşitliği gibisinden bir kavramla ortaya çıkmaya başlıyor. Özür diliyorum, biraz uzattım ama şey de söylemek istiyorum. Yani benim burada bu programları yapmam, senle daha önceki arkadaşlarla, bütün hepsinin nedeni esasında İstanbul Anlaşması'nın kaldırılmasından sonra ortaya çıktı. Bunlar da özellikle sormak istediğim, bununla alakalı sormak istediğim konular, yani biz kadınları normal hayatında eşitlik imkanı sağlamazken Avrupa'da iş olanaklarında böyle bir şeye olanak sağlıyorlar ve öncelik ediyorlar. Ama gerçekten de bu bir dinamizme dönüyor mu, yani iş ortamını görebiliyor muyuz, onu anlamaya çalışıyorum. O yüzden soruyorum sana.
Ya şöyle, ben bilmiyorum bana mı öyle denk geldi ama ben Türkiye'deyken de buradayken de çalıştığım ortamda sayıca fazla olan, yani kadınlar sayıca daha fazlaydı hep. Dolayısıyla hani mesela bizim enstitünün buna yönelik bir stratejisi var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama ya bunu şimdi genelleme de yapmak istemiyorum. Hani moleküler biyoloji alanında çalışanlar daha çok kadınlardır gibi bir genelleme yapmak istemiyorum. Sadece ben öyle karşılaştım her zaman. Ve hani dolayısıyla da kadın olmakla ilgili bir zorluk çekmedim. Buradayken de çekmedim, Türkiye'deyken de çekmedim. Zannediyor ki hani burada hiç böyle şey yok. Yani cinsiyet ayrımcılığı yok vesaire. Çok gördüm. Yani yaşamadım ama çok duydum yani. Burada da kadınlara bazen böyle ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığını vesaire. Yani hiç böyle tahmin etmezdim yani biri sorsa. Ben de inanmazdım gerçekten. Ama kulaklarımla duyduğum şeyler oldu. Ama bizim alanda, yani benim olduğum alanda, enstitüde vesaire hiç böyle bir şey duymadım.
Şu an zaten yapmak istedikleri şeylerden bir tanesi sanırım. Nerede ve nasıl olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Yani Avrupa'da öyle bir durum var.
Evet.
Bu giderek popülerleşiyor. Gerek iş alanında olsun, gerek farklı yerlerde olsun. Burası biraz daha farklı, yani dinleyiciler için söyleyebiliriz. Mesela kamera kullanamıyorlar birçok yerde. Gizlilik esasına dayalı olduğu için çoğu yerde işte bu CCTV vesaire, işte görüntüleme kameraları falan yok. Onun yerine farklı teknolojiler kullanıp farklı çözümler bulmaya çalışıyorlar. Bu süreçte ise bunları tespit edebilmek için benim tanıdığım enstitülerden bir tanesi, ismini vermeyeceğim, farklı bir şey geliştirdi. Mesela hastanelerde bir panik butonu vardır. Yani doktorlar zor durumda kaldığı zaman basarlar falan. Kadınlar için, kadın çalışanlar için takip eden bir sistem var ve üzerinde yer alıyor. Herhangi bir taciz, mobbing, aşağılama veya herhangi bir kendilerini zor durumda hissettikleri zaman çağırabilecekleri bir yardım var mesela. Gittikçe de artmaya başlıyor. Olanaklar da artmaya başlıyor. Bence umarım böyle şeyler yaşanmaz. Onun dışında şeyi soracağım sana peki. Mobbing tarzında bir şeyle karşılaştın mı veya duydun mu mesela etrafında? O da ilginç mesela. Yani Avrupa'daki en büyük problemlerden bir tanesi bu diye biliyorum. Yani Türkiye'de zaten yaşıyor insanlar ama çok iyi ve çalışma, yani iyi çalışma olanakları olan insanlar bile bir noktadan sonra işte mobbinge karşı maruz kalıyorlar.
Evet. Yani ben hiç duymadım öyle bir şey. Ama aslında şimdi bu önceki soru, bunun hem önceki soruyla alakalı bir şey söyleyeceğim.
Tabii ki.
Bence Şimdi benim olduğum labda çok böyle international bir lab. Yani çok farklı yerlerden insanlar da var. Sadece Almanlar yok. Bunu bazen hani hep birlikte de konuşuyoruz. Ve benim kişisel görüşüm de bu şekilde. Bence yani neden bilmiyorum. Ama bu hani yüzyıllardır bu işte kadının ikinci plana atılması vesaire. Yani bu bir şekilde bizim genlerimize işlemiş bence. Yani hiç böyle bir şey karşılaşmasak bile bunu bir yerde bir yerimizde hissediyoruz yani. Ya hani işte bana daha farklı gözle yani beni ikinci plana atacak şekilde düşünürse karşımdaki kişi diye. Ve bu bence beraberinde kendini sürekli ispatlama psikolojisine sokuyor insanı. Ben mesela buraya geldikten sonra onu daha çok anladım. Yani bu hani kadın olmaktan mı yoksa başka bir ülkeden gelmekten mi onu bilmiyorum ama bence kadınlarda bu daha yüksek. Çünkü çalıştığım, birlikte çalıştığım erkekler hep böyle daha rahat insanlardı. Ve kadınlar daha böyle şey, kendilerini işte strese sokan, hani bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım, onu yapmalıyım vesaire gibi strese sokan insanlardı. Bence bu hani işte şeyden geliyor yani. Ben kendimi ispatlamalıyım. Evet. Kendimi ezdirmemeliyim. Kimsenin işte beni öyle görmesine izin vermemeliyim gibi düşündüğümüz için ve karşıdan böyle bir şey asla görmememize rağmen böyle düşünüyoruz. Ve bu beraberinde hep daha fazla çalışmak, işte daha stresli bir hayat yaşamak vesaire bunları getiriyor bence. Hani buradayken de ben mesela belki ne bileyim hani gerçekten kendimi boş yere belki strese sokuyorum ve boş yere ekstra çalışıyorum ve kendi mobbingimi kendime yapıyorum belki yani.
Aşırı otosansör işte deney olarak. Kendi kendini sürekli denetim altına alıp yani evet, hayatını bir şekilde çekilmez hale getiriyorsun ama dediğin gibi bunun yani temeli atılmış yani. Gerek psikoloji olarak atılmış, gerekse bilmiyorum yani genetik aktarımı var mı bilmiyorum. Çünkü üzerine çalışılabilir bir
ya
konu ama.
Bu birazcık şey kişisel özelliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Benim kişisel özelliklerimden yani ama.
Yok geçen çok ilginç bir şey söyleyeceğim bu arada. Geçen bir Nature makalesi gördüm. Şey mesela anksiyetenin genetik olarak aktarılabildiği üzerine çalışmalar falan var. Yani ailede evet, sürekli genetik olarak aktarılıyor ve devam ediyor kalıtsal olarak diye bir durum var. Arka tarafını çok anlayabildiğimi söyleyemem ama yani işte Plain Summary Language'da okuduğum şey, anladığım şey buydu. Belki şu an farkında olmasa bile bir sonraki nesil de bunu kat kat ve bir şekilde yaşayacak. O yüzden bir şeyleri değiştirmek adına şu anda bir adım atılması gerekiyor. Gerekli olan şeylerin de yapılması gerekiyor. Biraz toparlamak istiyorum. Şey soracağım sana mesela Dolunay. Çalıştığın İşten memnun musun? Peki mesela böyle bir yol izlemek isteyen arkadaşlar varsa, seninle aynı bölümü okumak isteyen, bu alan üzerine meraklı olan. Çünkü şu anda en büyük popüler olan şeylerden bir tanesi, şu an biz bir salgın yaşıyoruz, global bir salgın yaşıyoruz. İlaç sektörleri, ilaç firmaları daha doğrusu ilaç sektörü artıyor ve çok büyük bir talep oluyor ve bu alanlarda açık bir şekilde iş olanakları var. Belki bu alana merak saran, işte moleküler biyoloji okumak isteyen insanlar vardır. Onlara önerebileceğin herhangi bir yol var mı? Okusunlar mı? Veya ne gibi bir, nasıl söyleyeyim sana? Mesela ne gibi skill'lere, ne gibi bir yeteneklere sahip olmaları gerekiyor ve kendilerini ne alanda geliştirmeleri gerekiyor?
Öncelikle sağlam bir psikolojileri olması gerekiyor. Onun dışında yani lisans için ve yüksek lisans için bence laboratuvar ortamı yani laboratuvarında birçok seçenek olan, gelişmiş bir laboratuvarı olan bir okulda okumalarını tavsiye ederim. Tabii ki teorik bilgileri öğrenmek yani teoriyi anlamak vesaire çok önemli ama bir yandan da pratikte yani bu teoride öğrendiğin şeyleri pratikte kullanamıyorsan eğer o teorinin hiçbir anlamı yok. O yüzden pratik yapmaları için de iyi bir laboratuvar olması gerekiyor. Dolayısıyla bence önce bir laboratuvarlarına bakmaları gerekiyor. İkincisi, eğer ki akademide devam etmek istiyorlarsa, master ve doktora yapmak istiyorlarsa, master'da gene tabii ki laboratuvarda çok hani iyi olan bir yere gitsinler ve öğrenebildikleri kadar teknik öğrensinler. Çünkü bence benim görüşüm yani master birazcık daha laboratuvarı anlamak, ondan
pişmek,
sonra aynen teknikleri öğrenmek vesaire. Doktora daha çok kafa yorma aşaması bence. E tabii ki hani bir doktora yapıyorsun ama doktora da birazcık daha böyle oturup düşünmen gerekiyor yani. Eğer ki akademide kalmayı istiyorlarsa böyle bir yol izlemeli lazım. Yani staj yapabilirler mesela farklı yerlerde. Hem staj yapmak atıyorum yurt dışı da olabilir, yurt içi de olabilir hiç fark etmez. Ama staj yaptıkça farklı lablarda nasıl bir çalışma ortamı var, hangi konular nasıl çalışılıyor, hangi işte farklı teknikler var vesaire. Hani birçok şey görebilirler. O yüzden o açıdan bence o önemli. Ama şeye de çok takılmasınlar bence. Türkiye'de böyle bir şey var. Yani moleküler biyoloji ve genetik okuduysan eğer akademide devam edeceksin.
Anladım. Gibi bir
seç, yani çünkü çok fazla seçeneğin yok.
Çünkü ama sanayi yok. Yani bu alanda geliştirilebilmiş bir sanayi yok. İlaç sanayi bile yani sadece çok limitli, çok gelişmiş bir ilaç sanayisi olmadığı için hak veriyorum.
Aynen. Ama bunu hani benim başka bir seçeneğim yok diye düşünmesinler bence. Çünkü eğer ki tabii ki yurt dışında yaşama fikrine tamamlarsa yani. Çünkü yurt dışında çok fazla işte sanayi dediğin gibi çok fazla olanak var. Ve eğer ki hani endüstride devam etmek istiyorsan, endüstride çalışmak istiyorsan bazen master belki çok değil ama doktora yapmış olmak sana avantaj değil, dezavantaj getiriyor. Çünkü hani insanlar böyle sen CV'ni yolluyorsun, diyor ki sen fazla kalifiye bir elemansın bu işte.
Aa evet, evet, o birçok alanda var. Ben onu özellikle işte Avrupa nezdine baktığın zaman biliyorum ve iş bulamıyor insanlar. Ya sen çok kalifiyesin, biz senin kadar bir insan istemiyoruz tarzında. Fakat şöyle bir durum da var. Yani bunun tezatını da söyleyelim. Postdoc yapıp da mesela çok çok direktman işte yöneticilikten veya işte bir proje asistanlığından, proje liderliğinden başlayan insanlar da var. Bu tamamıyla o biraz ne istedikleri ve neyi kucaklayabildikleri nezdinde değişen bir şey. Bununla alakalı bir şey soracağım. Peki Türkiye'de direktman hani lisans mezunu olarak iş bulabilme imkanın var mı? O da mesela çok ilginç. Yani burada en azından bir master, hani lisans artı master adamlar diyorlar tamam gel hani işe başla veya diyorlar ki lisans, master, doktora diyorlar ya sen bizim için çok kalifiyesin veya işte lisans artı master artı doktora diyorlar ki tamam bu iş senin için uygun falan. Hı-hı. Ama Türkiye nezdinde böyle bir şey var mı acaba? Yani hiç duydun mu? Alana çok uzak olduğum için merak ettiğim için soruyorum.
Ya Türkiye'de çok çok az yani master yapmadan bir işe girmek ve o girdiğin işlerde hiçbir zaman seni tatmin eden işler olmuyor açıkçası. Master yapsan bile bazen tatmin etmiyor yani. Ama dediğim gibi eğer ki yurt dışında yaşama fikri onlara yani kulağa güzel geliyorsa ve yaşamak istiyorlarsa burada o kadar çok yani seçenek var ki ben mesela şimdi birazcık daha böyle endüstri düşündüğüm için ara sıra iş ilanlarına bakıyorum. Hı-hı. Yani 100 tane iş ilanı varsa emin ol 80'i lisans ya da master diyor. Ve hani şey de çok fark etmiyor bazen eğer ki lisansta sen birçok şey öğrendiysen yani birçok teknik öğrendiysen master yapmana bile gerek yok zaten. Adam senin hani sadece title'ın var diye seni almıyor. Teknik biliyor.
Yetenek, evet yeteneklerine
bakıyorsun. Aynen. Teknik olarak hani biliyorsan bazı şeyleri master yapmana gerek yok zaten. Biliyorsundur ve gel başla yani. Hani lisans mezunu olarak bulabileceğin çok fazla iş var. Ben mesela doktora hani yapıyor olduğum için, doktoradan mezun olacağım için hani doktora yapan, yani doktora isteyen iş ilanlarına bakıyorum. Hem yani sayıcı çok daha az, bulmak çok daha zor vesaire böyle şeyler olabiliyor yani. O yüzden hani Türkiye'de moleküler biyoloji ve genetik okuyanlar ben master yapmalıyım, mastersiz hiçbir şey olmaz, ben iş bulamayacağım gibi bir kafaya girmesinler yani.
Bu tamamıyla şeyle alakalı. Dünya insanı olmayı istemeleriyle alakalı. Yani Türkiye nezdinde evet, belki zor ama dünya insanı olurlarsa bulurlar.
Aynen, bazı insanlar şey diyebilir yani, ben Türkiye'de yaşamak istiyorum, yurt dışına çıkmak istemiyorum. O zaman o tabii ki farklı bir yol izlemeyi beraberinde getiriyor. Ama eğer ki hani tamam ben çalışırım derseler bir baksınlar yani. Gerçekten bu bence çok büyük eksik yani, bizim kendi içimizde bizim bile bilmediğimiz bir eksik. Ben mesela master yaparken bu kadar fazla seçenek olduğunu bilmiyordum yurt dışında iş anlamında yani.
Anladım. Peki şey soracağım. Kesinlikle bu moleküler biyoloji okumak isteyen arkadaşların kesinlikle geliştirmeleri gereken bir yeti vardır desen bu ne olurdu? Yani bu herhangi bir şey de olabilir. İşte nasıl
ya bu sana? Bence yeti anlamında bir şey değil bu. İçinde varsa vardır ama hani pes etmemek bence. Çünkü ya deney sonuçta, anladın mı? Bu bir deneme yani. Research, evet. Araştırma. Dolayısıyla sürekli farklı şeyler denemen, sürekli farklı şeyler yapman gerekiyor ve bunların büyük ihtimalle %90'ı negatif sonuçlanacak. Dolayısıyla hani bu şunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim, acaba bunu böyle denesem nasıl olur falan gibi düşünmen gerekiyor sürekli. Eğer ki hani çok böyle sabrın, çok isteğin yoksa o zaman bunu yapmak çok zor. Ama bu bence sonradan kazanılan bir yeti midir? Belki bazı insanlar sonradan kazanır ama bu bence hani tamamen kişisel bir karakteristik bir özellik yani.
Ben ama... şey diye düşünüyorum ya, Dolunay, kusura bakma. Sizin alanla alakalı, yani dışarıdan bakarak söylüyorum bunu. Yanlış anlama. Mesela bir teori yapıyorsunuz, bir şey deniyorsunuz ya.
Aha.
Kendini tutturduğu, mesela aklında bir fikir var, bir hipotezi var, deneyle bunu test ediyor ve bir yerden sonra da bırakabilmeyi bilmeli. Yani olmuyorsa terk etmeyi bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim tamamen dışarıdan bakış açım. Yani ne kadar bunu pratikte uygulanabiliyor veya hani sen şöyle diyebilirsin, ya bunu testle zaten çalışmıyorsa çalışmıyordur da diyebilirsin ama yani ben ondan çok şey yapamıyorum şu anda. Sadece şey düşündüm yani. Böyle çok ısrarcı olmak, hani dedik, kendi doğrularının yanlışlandığını gördüğü zaman kötü olan bir insan mesela çok tutunamayabilir gibi geliyor bana dışarıdan baktığımda.
Ya o şeyde evet, hani ilişkilerde yani akademideki ilişkilerde doğru. Ama labda çalışmayı konuşuyorsak mesela ısrarcı olman gerekiyor çünkü... Sonuçta kendi alanım için söylüyorum, mesela hücrelerle çalışıyorum. Atıyorum bir farklılaştırma deneyi yapıyorum. Olmadı mesela. 3 kere denedim, olmadı. Bu gerçekten olmayacağı anlamına gelmiyor. Senin onun üzerinde oturup kafa yorup hani bir protokol ayarlayıp yani bir şekilde karar verip o protokole nerede ne yapman gerekiyor, ne eklemen gerekiyor falan. Bunları belki 50 kez denemen gerekiyor yani. O yüzden birazcık ısrarcılık gerekiyor. Ama ikili ilişkilerde, akademideki ikili ilişkilerde...
Hepsinde öyle.
Şey,
problemli. Kolay
problemli
değil.
Evet, böyle kötü ya. Yani. Ama evet, orada aynen. Vurmayı bilmen gerekiyor tabii ki. Ama laptop bunun tam tersi bence.
Peki kesinlikle bilmeleri gereken dediğim şey var mı? Mesela yazılım olabilir, bir az önce dedin ya sen bilgisayar becerinin yetisinin olması. Ondan sonra onun dışında böyle söyleyebileceğim bir şey var mı, o tarzda bir şey?
Ya tabii ki bunları kendi başına yapabiliyor olman çok büyük avantaj. Ben mesela kendi açımdan, yani kendi tecrübelerimden bahsedebilirim. Yani bioinformatik single cell sekanslama, tek hücre dizileme, evet. Tek hücre dizileme denen bir metot var ve bunun analizi tamamen bioinformatik analiz. Ben hiçbir bioinformatik background'ım olmamasına rağmen birazcık kendi analizimi kendim yapabilecek şekilde gelmeyi başardım. Bu ve bana yani büyük bir avantaj sağladı. Çünkü ben bunu kendi başıma yapabiliyor olmasaydım bir bioinformatikçi biriyle bir kolaborasyon yapmam gerekecekti. Ve hani ben ondan bir şeyler talep edecektim. Ve belki bana hani 10 günde dönecekti. Ama ben şimdi oturduğum yerden 5 dakikada onu yapabiliyorum. Hani böyle avantajları tabii ki var. Ama eğer ki ilgisi ve isteği olmayan bir insansa Bu bir şey değil yani, bunu öğrenmemek bir çok büyük bir kayıp değil. Çünkü dediğim gibi burada kolaborasyon olayı çok fazla olduğu için hani herkes
Ortaya
birbiriyle
kapatıyorlar.
herkes birbiriyle iş yapmak istiyor tabii ki. Farklı farklı projelerde olmak istiyor. Dolayısıyla bu halledilir yani, halledilebilir bir şey. Ama sen kendi başına yapmak istiyorsan, kendine bu hani bu yeteneği almak, öğrenmek istiyorsan, bu şeyi kazanmak istiyorsan, tabii ki bu çok yani kendi başına yapabiliyor olman çok büyük bir avantaj.
Çok güzel. Şeyi soracağım bu arada. Biz onu bahsetmedik hiç ama biz esasında Dolunay'la DAAD bursundan tanışıyoruz. Bununla ilgili mesela sana sormak istediğim şey var. Bütün akademik kariyerin boyunca üniversite başvurularında aldığın burslarda sence en etkili metot hangisiydi? Yani iyi bir motivasyon mektubu mu yazmak, iyi bir network'e sahip olmak mı, kendini iyi anlatabilmek ve daha önceden ortaya bir ürün koymak mı? Yoksa sadece şans mıydı? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Şöyle, yani ben aslında şey gibi geliyordu bana başında böyle, ya başvurdum, kabul aldım yani, o kadar da hani büyütülecek bir şey değil falan. Herkes şey diyordu, saçmalama, ne alakası var yani, herkes başvuruyor ama hani kabul alan insan sayısı çok az. Ben hani bir şey başarmış olduğumu çok sonradan fark ettim mesela. Gerçekten.
Öyle. Gerçekten.
Önemli bir şey yaptığımı çok sonradan anladım. Çünkü bana şey gibi geliyordu böyle. Yani sanki herkesi kabul ediyorlarmış gibi geliyordu. Bence en etkili nokta, sen de yazmışsındır muhtemelen. Böyle bir research review gibi bir şey yazdık biz başvururken.
Proposal. Evet, proposal.
Aynen,
Söz proposal.
proposal bir şey, evet.
Yani
Proposal.
araştırma önerisi Türkçesi o şekilde çevirebilirsin.
Evet, aynen. Hani birazcık böyle alanla ilgili bilgi veriyorsun. Açık, bu alanda işte açık olan nokta ne? Sen ne yapmak istiyorsun ve bunu nasıl yapacaksın?
Evet.
Bunları anlattığım bir metin yani, öyle diyeyim. 5 sayfa mıydı, 10 sayfa mıydı,
10
maksimum?
sayfa. Maksimum 10 sayfa. Onu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü sıkıştıramamıştım. Yetiştirememiştim. Oraya nasıl yetişeceğim?
Hatırlamıyorum bile bak.
Çok iyi hatırlıyorum.
Bence en önemli şey bu yani. Çünkü insanlar okuyor ve hani gerçekten bunu desteklemeye değer mi? Yani belki çok saçma bir şey yapacaksın hani bilimsel olarak baktığında yani, ve dolayısıyla kimse desteklemek istemez öyle bir projeyi. Hani gerçekten iyi bir şey mi yapacaksın? Gerçekten bir katkın olacak mı? Ya da hani bir açığı iyi bir şekilde kapatacak mısın? Nasıl bir hani ileride bunun kullanılabilirliği ne mesela? Hani bunları anlatmak ve anlamak açısından bence en önemli nokta bu. Onun dışında bir de şey, hani Avrupa'da mesela doktora yapmak isteyenler için birden fazla burs seçeneği var aslında. Bence
Evet.
bunları iyi araştırmaları gerekiyor. Master için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü master'da çok fazla bir burs yok. Burs seçeneğim yok. DAAD'nin master bursu da var ama bu TEV ile birlikte ortak verilen bir burs ve bunun
Geri
%50'sini
ödemesi var.
geri ödemek. Aynen, %50'sini geri ödemek zorundasın. Doktora da böyle değil. Bence dediğim gibi hani bursları bir iyi araştırmak gerekiyor. Ben gerçekten başvururken hiç yani hiçbir şey bilmiyordum burslarla ilgili ve bana hocam demiştim, DAAD bursuna başvurmak ister misin diye. Ben ondan sonra öğrendim yani. Ve bence birçok açıdan da avantajları olan bir burs bu arada.
Tabii ki
Yani
kesinlikle. Yani şu an sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Hani aldığımız para bizim için çok yüksek bir para değil. Yani belki bir
evet.
Almanya nezdinde konuşacak olursak DFG proposal'la bir normal bir pozisyon içerisine girsek daha fazla para alabiliriz. Fakat
Evet.
yani yardım destekleri, ev destekleri vesaire falan olabildiğince bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz kendimizi burada.
Ya bence şey açısından çok önemli. Bak tamam, hani işte dediğin gibi normal, mesela ben şu anda olduğum enstitüde enstitüden para alıyor şeklinde bir doktora yapmış olsaydım çok daha fazlasını alabilirdim.
Evet.
Ama ne açıdan önemli bence? Şimdi bir kere ilk defa geliyoruz buraya ve burada yaşamak için buraya geliyoruz. Yani bir turist olarak gelmiyoruz ve buradaki yani aklınıza gelmeyecek kadar bürokratik işler var burada ve sen ilk yani yeni
Kesinlikle.
gelmiş bir insan olarak bilmiyorsun yani neyi ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmiyorsun. Yani alt tarafı bir banka hesabı açmak için bile bir sürü bunun bağlantılı bürokrasi evet. var yani. Dolayısıyla evet. yerde hani bunların hepsini sana hepsinde yardım ediyor ilk geldiğinde. Bence hani bu açılardan çok önemli.
Kusura bakma, sesin girip geliyordu. Ben şey yaptım. Ben o süreci şey olarak geçirdim. Ben master'ı burada bitirdim ya.
Evet, seninki
ben çok yaşamadım yani ama master'da düşünüyorum mesela. Hiçbir yardım yok, kimse yok falan filan. Gerçekten zor yani. Böyle bir süreci tek başına evet. geçirebilmek kolay bir şey değil. O açıdan çok büyük bir avantajı var. Bir de sonradan özellikle akademi üzerine devam etmek istiyorsan geçen bir araştırma vardı, ona baktım. Reputasyonu çok fazla bursun. Çünkü DAD aldıktan sonra diğer burslara kabul edilen insanların sayısı çok daha fazla mesela. Ondan sonra Alexander von Humboldt veya işte Marie Curie'ye başvurabilirsin mesela, atıyorum. Yani daha fazla bir yol açıyor sana. İleride. Evet. Öyle bir avantajı var.
Bence dediğim gibi hani master için her şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü hem çok fazla işte seçenek yok, hem geri ödemeli DAD özelinde yani. Hı hı. Ama doktora için bakabilirler bu bursa ve deadline'larına iyi baksınlar. Çünkü hatırladığım kadarıyla Kasım'da başvurduk. Ertesi sene başladım falan ben doktora. Ben Kasım'da başvurdum. Bir sonraki sene Ekim'de başladım
doktora. Bir sene var arada. Evet, bir sene var
evet, arada. Arada bir sene var yani. O yüzden deadline'larına dikkat etsinler.
Ben de şunu ekleyeyim o zaman. Özellikle şöyle bir yasa daha var. 12 ay boyunca eğer Almanya'da konakladıysanız bursa başvuramıyorsunuz.
Evet.
Yani o da çok önemli bir şey. Evet. Yani ben Almanya'ya geleyim işte bir yıl, iki yıl kalayım sonra bursa alırım tarzında bir şey varsa. Mesela bu genellikle unutulan bir madde. Diğer maddeleri biliyorlar. İşte belirli bir yaş sınırlaması var. Vesaire falan onları bulabiliyorlar ama belirli bir süreden daha fazla, yanlış hatırlamıyorsam 12 veya 15 ay olabilir. Onu açtığınız evet, evet. takdirde buradan başvuramıyorsunuz, o burstan muaf oluyorsunuz. Çünkü bursun asıl amacı esasında bilgi değişimi, öğrenci değişimini desteklemek anlamında bir burs. Öyle bir sıkıntısı var.
Evet, bazı yani kritik noktaları var dikkat edilmesi gereken. Ama bence hani iyi bir adım yurt dışına gelebilmek için.
Evet, mükemmel bir zıplama tahtası olarak kullanılabilecek bir şey. Yani bayağı destekliyorlar sana. O yüzden güzel.
Evet.
Şey soracağım.
Ben şey.
Dolunay. Söyle tabii. Ekle. Ne diyeceksin?
Biz galiba 3 senelik olarak başladık. Sonradan değişti gibi hatırlıyorum. Şu anda sanki 4 sene süreç, burs süreci. Ama emin olmamakla beraber bizim zamanımızda 3 senelik bir şekilde başvuruyordun. Her sene ama bu hani 3 sene boyunca kafan rahat yani 3 sene boyunca para alacak bir değil. Her sene uzatmak için başvuru yapman gerekiyor. Gene aynı şekilde bir bu sefer proposal değil de o sene içinde ne yaptın, ne ettin, böyle bir sonuçlarını sunduğun bir belge hazırlaman
gerekiyor. Rapor düzenliyorsun.
Aynen, rapor. Her sene tekrar uzatıyorsun. 3 senenin sonunda da gene 1-2 sene daha uzatabilme hakkın var tekrar başvuru yaparak. Böyle avantajları da var yani.
Kesinlikle. Ya güzel, arkadaşlar herhangi bir soruları olurlarsa zaten iletişime geçerler sanırım. Daha evet. detaylı olarak bunun üzerine de konuşuruz. Belki toplu bir meeting de yapabiliriz. Bizim dönemimizde başvuran insanlarla birlikte konuştuğumuz bir grup var. Herkese de güzel bir şeyler de olur. Herkes kendi yaşadıkları zorlukları, avantajları, TO'ları falan verebilir. Yani buna faydalanmak isteyen, gerçekten yaptığı araştırmaya güvenen insanlar varsa tabii ki onlar için de bir örnek olur.
Bu arada şeyi de söyleyelim bak. Hani tam yani full doktora bursundan konuştuk hep ama aynı zamanda şey de var mesela. Türkiye'de doktora yapıyorsunuz ve burada Almanya'ya belirli bir süre için kendi Türkiye'deki doktoranızın kapsamında bir araştırma için gelmek istiyorsunuz. Onu da destekliyorlar. 6 ay falan sanki öyle bir şeydi.
Bir yıla kadar destekliyorlar. Şu anda programlar çok daha değişiyor yani. Bu dinamik bir şey. Kısa dönemlik araştırma desteği dedikleri bir dönem şey var, durum var mesela. Bir yıla kadar o şekilde destek alabiliyorsunuz.
Bunu da yani yapabilirler.
Evet evet, başka şeyler de var. Özellikle işte belirli bir kadrosu olan şeyseniz Türkiye'de. 6 aya kadar da var, ayrıca bir destek var. İşte şimdi DAD Prime diye bir şey açıldı. Özellikle postdoc sürecinde sizi destekliyorlar falan. Yani çok fazla olanağı var. Ve birçok bursla iç içe, birçok komiteyle, neydi komitenin adı? Alman Araştırma, neydi o?
Alman Akademik Değişim Sertifikası.
Yok hayır, başka bir şey daha vardı ya, Alman Araştırma Merkezi mi, öyle böyle bir şey vardı. Hatırlamıyorum şimdi de, neyse. Ya onlarla bir tane bize sunum yapmışlardı. Onu hatırlıyorum sadece. Yani farklı burs olanakları, farklı enstitülerle olan burs ilişkileri konusunda da sizi bilgilendiriyorlar. Hani burası burada mutlu değilseniz başka bursa geçmek istiyorsanız o konuda da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben şeyi soracağım sana. Peki neden Almanya? Neden buradasın yani? Manyak mısın sen? Ne işin var burada? Bir de yani bir de Münih gibi bir yerdesin yani.
O da zorluklarını öğrenmek isteyen varsa gelip gelsin anlatayım yani. Ev bulmak, ev yani, ya barınma problemi birinci problem. Yani insanın hani hayatındaki birinci problem barınma problemi olmamalı bence.
Kesinlikle öyle.
Neden Almanya dersen, ben ülke seçmedim hiçbir zaman. Yani şöyle, ben hani kafamda yapmak istediğim, doktora da yapmak istediğim bazı şeyler vardı. Açtım. Bayağı bildiğin hani Google'a yazdım yani yapmak istediğim şeyleri. Sonra işte bu alanda hani çalışan hocalar buldum. Hocalar buldum dediğim de iki tane buldum. Yani bir tanesi Hollanda'daydı, bir tanesi de şu anki hocamdı zaten. Hollanda'daki hocaya mail atmıştım. Aynen de ikisine de attım. Hollanda'daki hoca ben emekli oluyorum artık diye geri dönüş yaptı. Buradaki hocam da hani tamam bir işte görüşme ayarlayalım dedi. Online görüştük. Daha sonra tamam hani gel başla gibi bir şey oldu yani.
İyi i̇şte çabuk kabul etmiş. Yani ben sana söyleyeyim.
Evet yani o beni hiç zorlamadı. Kabul aşaması.
O güveni vermişsin demek ki ilk başta. O güzel bir şey.
Ben bilmiyorum nasıl oldu. Ben de anlamadım ama çok hızlı bir şekilde oldu yani. O yüzden dediğim gibi hani ben ülke şehir falan seçmedim hiçbir. Yani direkt hani Google'a yazdım. Çalışmak istediğim alanda kim varsa ona baktım. Dolayısıyla benim için şans oldu yani. Almanya değil başka bir yerde olabilirdi.
Burada şey de söyleyelim, özellikle burs alacak olan arkadaşlar. Mesela senin kabul almandaki en büyük etkenlerden bir tanesi araştırma toplulukları, bunların başındaki kişiler bursunuzla birlikte gelmek istediğinizde zaten gel diyor. Çünkü adamın ekipmanı var, laboratuvarı var. Adama gereken şey insan gücü. Zaten onu istiyor. Evet. Zaten daha fazla yayın yapmak, araştırma yapmak, başka şeylerle uğraşmak da istiyor. Çok açıklar, vizyonları da çok açık. Sadece en büyük problem ödenek bulamıyor size. Çünkü ödenek bulma süreci çok yoğun ve zor bir süreç. Sen dediğin zaman benim bursum var, ben bursumla beraber geliyorum dediğin zaman sana direktman koşu koşu gel diye kapıları açıyorlar.
Aynen. Yani o yüzden mesela benim hocam da hem de yani hani daha kolay işliyor her şey. Çünkü yani aslında ilk başta dediğim şey hani farklı farklı doktora seçenekleri var dedim ya, ben şu anda baktığımda özel ve devlet yani karışık bir enstitüde doktora yapıyorum. Ve eğer burada doktora yapmak normal şartlarda burssuz doktora yapmak istersen bana bir para ödüyor enstitü. Çünkü ben çalışıyor gibi görünüyorum yani. Ve bu işler daha yani bürokratik bir sürü iş girdiği için araya daha zor oluyor. Ama bursun varsa zaten senin hani maaşını ya da işte aylık kazancını veren bir kurum var. Hani her türlü bürokratik işi hallediyorlar vesaire. Çok daha kolay oluyor onlar için de. Dolayısıyla bursun varsa bir yerden kabul alma tabii ki daha kolay yani.
Kesinlikle. Öyle. Dolmay, eklemek istediğim bir şey var mı? Artık kapatalım. Seni burada ağırlamak çok büyük bir zevkti. Belki başka bir şey söylemek istiyorsan onları da ekleyip konuşabiliriz. Yani burs nezdinde olabilir. Şu andaki cinsiyet eşitsizliği ve özellikle kadınların yaşadığı problemlerle alakalı olabilir. Herhangi bir önerin veya söylemek istediğin bir şey varsa onları da dinleriz ve sonra kapatalım.
Yani bence her şey, doktor açısından söyleyebilirim, her şey yani ne yapmak istediğine çok iyi karar vermen gerekiyor. Daha sonrası zaten kendiliğinden geliyor yani. Sen hani ben şurada şu kişiyle çalışmak istiyorum ya da şu alanda çalışmak istiyorum dedikten sonra hani burs seçeneklerine de bakabilirsin. Başka dediğim gibi direkt enstitüde de hani doktor yapıyor olabilirsin. Öyle bir seçeneğin de var. Ya da işte başta konuştuğumuz gibi herhangi bir firmada özel endüstride yani doktora yapabilirsin. Yani çok fazla opsiyonun var. Dolayısıyla onu iyi araştırmak gerekiyor. Şey diye düşünmesinler böyle. Ben sadece bir üniversitede doktora yapabilirim vesaire gibi. Ayrıca dediğim gibi bazen doktora yapmak da dezavantajlı olabiliyor. Yani o yüzden iş ilanlarına da bakabilirler. Bence birazcık hani aslında erken oluyor yani tabii ki master'da ya da lisans süresince böyle bir kendine yol çizmen. Çünkü bazı şeyleri yaşayarak görmen gerekiyor yani. İki tarafı da denemen gerekiyor en üstünde akademide bence. Ama her zaman her şey için farklı opsiyonlar var yani. Bazen Türkiye'deyken bende de oluyordu o. Hani bu bölümü okudum ama ne olacak yani şimdi? Tamam çok seviyorum
ne bölümünü yapacağım?
Ama ne yapacağım? Hani o gelecek kaygısı çok fazla var yani bizim bölümde. Ama birazcık hani yurt dışında olmaya açık açık biriysen çok fazla opsiyonun var. Yani umarım Türkiye'de de bu böyle
yakın
olur.
Yakın zamanda değişmesini biz de umut ediyoruz. Çünkü çok önemli yani bir şey yani.
En büyük, en fazla istediğim şey olabilir belki. Yani kendi mesleğimi kendi ülkemde yapmak yani.
Kesinlikle öyle. Şu an çok da ihtiyacımız var. Bak görüyorsun işte yani bu evet. Durum korona yüzünden, COVID yüzünden neler yaşıyoruz yani. Gerekli ilaç firmalarından inşallah yatırımları yaparlar yerli ilaç firmaları. Orada bir iş kolu açılabilir. Farklı alanlarda farklı iş kolları açılabilir. Yani önemli bir alan. Evet. Direktman yani, insan sağlığı ve çevreye etki eden bir alandasın şu anda.
Evet. Ya bu arada şey hani hep böyle yurt dışında çok fazla seçenek var bilmem ne hani gelin falan diyorum ama o işte öyle değil aslında. Yani buraya gelince
kolay değil. Çok zor.
Zorluklarına aynen zorluklarına şey olmaları gerekiyor yani. Hani tamam ben her şeyi göğüs gerebilirim demeleri gerekiyor. Çünkü tamam hani iş ilanı bilmem ne olarak iyi olabilir ama her şey güllük gülistanlık değil yani burada. Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum artık diye bağırdığım zamanları çok biliyorum yani.
Öyle çünkü yani.
Şeye bir kere bunu farkında olması gerekiyor insanın yani. Bir kere nereye gidersen git kendi ülken gibi olmayacak. Ya bir kere hani şey böyle daha ben mesela İzmir'de doğdum büyüdüm sonra işte İstanbul'a gittim falan ama hani hep böyle Ege Akdeniz kültürüyle büyüdüm. Ve nereye gidersem gideyim o Akdeniz Ege kültürünü arıyorum yani.
Bu çünkü sana çok katılıyorum. Sıcak insanlar, daha evet. Muhabbetçi, yüzü gülen insanlar böyle buzu gibi değiller evet, falan arıyorsun.
Aktarılmış bir şey yani bir evet. Kültür mirası. Dolayısıyla farklı insanlar arasında bazı insanlar mesela şeydir hani çok uyum sağlayabilir farklı yapıdaki farklı kültürlere, farklı insanlara. Ama bazı insanlar da o işte sıcaklığı, paylaşımı istiyor benim gibi. Dolayısıyla psikolojik açıdan fazla yıpranıyorsun burada. Yani
kolay değil tabii ki yani dışarıdan ben şu anda çok fazla şey görüyorum. Mesela YouTube'da birkaç video izliyorum. Altında herkes şey sormuş. Ya ben yurt dışına nasıl giderim, nasıl kaçarım, ne yapayım? Hani anlaşmalı evlilikler yapanlar var. Çok fazla farklı yolları dönen düşen insanlar var falan. YouTube'da sürekli herkes bir şeyler yazmış. Ve şey düşündüm yani sanırım oradaki insanlar sadece buranın iyi taraflarını görüyorlar. Yani iyi para kazanıyorsun gibi bakıyorlar. Ama hayat içerisinde gerçekten çok fazla etken var. Yani psikolojik olarak sağlığın kötü oluyor. Ailenden, sevdiklerinden uzakta olmak zorunda kalıyorsun. Yani, çok zor.
Covid süresince düşünün yani evet. Burada kapılar kapandı yani hani ailenizden birine bir şey olsa gidemiyorsunuz Türkiye'ye ve kimse buraya gelemiyor. Hani bu Covid süresince çok daha bence büyük bir psikolojik yıkım yaşadık yani. Onun dışında bu arada çok para kazanıyorlar dedin ya orada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Biz buradayken herkes kazandığımız parayı kura göre çarpıyor ama kimse harcadığımız parayı çarpmıyor. Yani bunu birlikte bütün Türk halkı olarak anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Gelirimiz çarpılıyorsa onlar.
Giderimiz
çarpılması gerekiyor. Ve yani evet. Buradaki giderler şöyle söyleyeyim benim ev kiram benim bursumdan daha yüksek. Yani dolayısıyla maddi açıdan da her şey güvenlik istanlık değil.
Öyle.
Ama
Öyle.
Yani bunlara göğüs gelecekseniz buyurun gelin.
Yani kolay bir yol değil. Ama
Evet.
yani hiç kimse de kolay olduğunu da söylemedi. Sadece şey yapabilirdin belki. Yani bunu daha önceden deneyimleyebilme şansın olsaydı belki hiç girmezdin diyorum. Şimdi doktora nezdi çünkü öyle bir şey. Çünkü ben kimle konuşsam artık şey diyorlar, bir arkadaşın bir postu vardı yanlış hatırlamıyorsam, bundan 4 yıl önce falan şey yazmıştı hocasına. Hocam tam olarak bu doktorunun hangi yılında delirmeye başlıyoruz? Çünkü ben çok yakın hissediyorum kendimi falan diye. Yani
Ben söyleyeyim ikinin sonunda
kesinlikle.
delirmeye başlıyoruz arkadaşlar.
Ya öyle gecen gündüzün kalmıyor, koşturuyorsun ediyorsun ve bu kadar bir şey yapıyorum da abi sonunda ne olacak? Yani buna değecek mi değmeyecek mi düşüncesi içerisine de giriyorsun. Bakalım yani ama ne olursa olsun yaptığınız iş güzel, çok güzel bir iş ve bu insanların da hayatına ileride dokunabilecek bir iş. Ben tekrardan teşekkür ediyorum böyle bir alanda çalışıp kendini adadığın için. Öbür taraftan da düşünen arkadaşlar varsa, bu alanda devam etmek isteyen arkadaşlar varsa öncelikle sabır ve sakinlikle birlikte araştırmalarını yapıp güzel bir şekilde devam etmelerini söylüyorum. Ama tekrar söylüyorum, kolay değil. Yani ya ikimiz de söylüyoruz, kolay değil. Gerçekten kolay
Yani
değil.
şöyle ben mesela hani dedim yani bölümümü seviyorum, yaptığımı seviyorum diye ama ben bile belirli periyotlar halinde ben doktorayı bırakacağım. Artık yapamıyorum. Hani dayanamıyorum buna falan dediğim o kadar çok zaman oluyor ki yani. Bu çok normal bir şey. Bence her doktor öğrencisinin de yaşadığı bir şey. Ve
Aynen.
özellikle ikinci seneden sonra artarak devam eden bir şey olduğunu söyleyebilirim yani. Ama hani doktora yapanlar da bence hepimiz bilmeliyiz ki yalnız değiliz. Herkes aynı psikolojide.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle bende de aynı şey vardı. Yani bu gittikçe de artıyor zamanla. Ama az kaldı da olay. Bitecek. Umarım bitecek
her
yani.
Her şeyin bir sonu vardır. Bitecek herhalde. Umarım biter.
Bakalım görüşürüz ondan sonra. Ne yapacağız, ne edeceğiz? O daha ayrı bir serüven olacak bizim için.
Evet.
Sonrası daha ayrı bir düşünce. O zaman kapatalım Olay. Çok teşekkür ederim. Seni burada ağırladığım için tekrardan. Bugün Uzay Kalış Fotonları'nın bölümünde Dolunay Kerle ile birlikteydik. Kendisi moleküler biyoloji ile ilgili kendi deneyimlerini, arkadaşları olan düşüncelerini ve genel anlamda deneyimlerini bize paylaştı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.